Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek yine başlıyoruz Kripto Odası'na ve 23 Nisan sabahında özel bir programla, özel bir yayınla sizlerle beraberiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 104. yılındayız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun. İşte buna özel bir programla bugün Kripto Odası sizlerle birlikte saat 10'a dek devam edecek. 23 Nisan 1920 diyoruz. Meclisin açılışı, Ulusal Egemenlik Bayramı, Çocuk Bayramı, bunları hep söylüyoruz. Zaten gençlerimiz, çocuklarımız da bunları çok iyi biliyorlar. Ama 23 Nisan 1920'ye kadar neler oldu da 1920'ye nasıl gelindi? Biraz geriden başlayacağım. Çok sıkmadan mümkün olduğunca bunları size aktarmaya gayret edeceğim. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonrasından geleceğim. Yani 1918'in Ekim aylarından itibaren neler oldu o dönemde ve 1920'ye kadar nasıl gelindi? Tabii bunun öncesinde 19 Mayıs 1919'a nasıl ulaşıldı? Hemen bunları aktaracağım. Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ile birlikte girmişti Osmanlı Devleti. Çanakkale Savaşı'ndaki başarılı savunmaya, Irak'ta Kutulamare'de Britanya ordusunu kuşatıp esir almasına ve savaşın son aylarında Kafkasya cephesindeki başarılarına rağmen savaşın son günlerinde Filistin cephesinde Birleşik Krallık ordularına karşı Nablus mağlubiyetini almıştı. Yıldırım Orduları grubunun 18 Eylül 1918'deki bu bozgundan sonra Liman von Sanders komutanlıktan istifa etmiş ve yerine padişah tarafından o dönem Mustafa Kemal Paşa atanmıştı. 1 Ekim 1918'de Şam, 16 Ekim 1918'de Hama ve Humus, 25 Ekim 1918'de de Halep o dönem kaybedilmişti. Suriye cephesinin çöküşü üzerine İttihat ve Terakki hükümeti 8 Ekim 1918'de istifa etti. Hükümet ileri gelenlerinden Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa yurt dışına kaçtılar. Genel af ilan edildi, sürgün ve hapisteki muhaliflerin İstanbul'a dönüşüne izin verildi. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı hükümeti o dönem içerisinde yenilgiyi kabul etti. Mondros Mütarekesi gereğince İtilaf devletlerine güvenlikleri gereği istedikleri yerleri işgal etme yetkisi tanınıyordu. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında Musul ve çevresi Türk birliklerinin idaresindeydi. Ateşkesten sonra Britanyalılar Musul ve Zaho'daki sivil Hristiyanların topluca öldürüldüğünü iddia ederek Türk birliklerinin Musul'u terk etmesini istediler. Ali İhsan Sabis Paşa bu isteği reddetti. Ancak Suriye ve Şam cephesinde Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Yıldırım Orduları grubu daha fazla kayıp vermemek adına Adana'ya kadar geri çekildi. Ardından ordular demiryolu ikmal hatlarının kesilmesi üzerine ve İstanbul hükümetinin de bu yolda emir vermesinden sonra Musul'u bırakıp Nusaybin'e kadar çekildi. Britanya askerleri hiçbir direnişle karşılaşmadan Musul'a girdiler. İstanbul'dan benzer bir emir Mustafa Kemal Paşa'ya Çukurova bölgesini terk etmesi için gelmişse de Mustafa Kemal Paşa Adana'yı boşaltmamış ve Harbiye nezaretiyle yaptığı telgraflaşmalarda emrin kanunsuz olduğunu söyleyerek emre direnmişti. Harbiye nezareti kendisini görevden alıp karargaha çağırdığında ordunun bir kısım silahlarını halka dağıtarak düşman eline geçmesine engel olmuştu. Bazı silahlarsa Anadolu'da bir düşman direnişinde kullanılmak üzere teşkilatı mahsusa elemanları tarafından daha güvenli olan Doğu cephesine taşınmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a dönmesinden sonra Ali Fuat Paşa emrindeki 20. Kolordu'yu teçhizatıyla birlikte önce Konya'ya, sonra da Ankara'ya getirerek İstiklal Savaşı hazırlıklarına başlandı. Bu sırada Kazım Karabekir Paşa da emrindeki 15. Kolordu'yu terhis etmemiş ve Erzurum'da savaşa hazır tutmuştu. Ege'nin karşı kıyısında Yunanistan'da ise Alman sempatizanı ve tarafsızlık yanlısı Kral Konstantin Haziran 1917'de tahttan çekilmek zorunda bırakılmış ve iktidar itilaf taraftarı Başbakan Venizelos'a verilmişti. Venizelos derhal itilaf devletlerine savaş ilan etti ve uzun süredir fiilen destek verdiği Selanik cephesine doğrudan katılımda bulundu. Hizip çatışmaları ile parçalanmış olmasına rağmen Yunanistan 7 tümenlik bir orduyu cepheye sürerek Makedonya'da Bulgarlara karşı etkili şekilde mücadele verdi. Yunanların buradaki başarısı Almanya ile İstanbul arasındaki doğrudan bağlantının kesilip Osmanlı'nın ateşkese zorlanmasında da önemli rol oynamıştı. Dedim ya 1918 yılından başladık, Ekim ayından Kasım ayına geleceğiz şimdi. İstanbul'un işgaline geleceğiz. 1918 yılı sona ererken Osmanlı payitahtı İstanbul'la Çanakkale Boğazı bölgesi 50 bin kadar itilaf askeri tarafından işgal edildi. 6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırıldı. 7 Kasım'da işgal güçleri Çanakkale'den geçti ve 13 Kasım 1918 günü İtilaf Devletleri'nin 61 parça harp gemisinden oluşan bir donanması ateşkes şartlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak İstanbul önlerine gelip demir attılar. Kasım 1918. Bu donanmada 15 savaş gemisi, 11 kruvazör, 29 muhrip ve 6 denizaltı gemisi vardı. Aynı gün Boğaz'dan 11 harp gemisiyle Yunanların bir zırhlısı daha giriş yapmış ve toplam gemi sayısı 73'e çıkmıştı. 13 Kasım'da İtilaf filosundan 2616 Birleşik Krallık, 540 Fransız ve 470 İtalyan askeri olmak üzere toplam 3626 asker İstanbul'a çıkarıldı. Bakın 13 Kasım 1918 tarihinde yaşanıyor bunlar. 23 Kasım 1918'de Ahmet İzzet Paşa yeni hükümeti kuruyor. 9 Şubat'ta Hadisat gazetesinde Süleyman Nazif Karagün başlıklı bir yazı yazıyor. Türk milletinin böyle bir işgali yaşamadığını ve bunu kaldıramayacağını söylüyor. İtilaf devletleri Türk halkının tepkisini çekmemek ve işgalin haklılığını kanıtlamak için işgalin geçici olduğunu, amacının padişahlığı, halifeliği ve azınlıkları korumak olduğunu duyuruyor. Padişahlık makamının kaldırılmadığını ve İstanbul'dan verilecek kararların da o dönem için geçerli olduğunu ilan ediyor. Sadece tepki çekmemek için. Çoğunluğu Britanyalılardan oluşan bir subay ve asker grubu meclisi basıyor ve kapatıyor. Böylece aslında o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar halkın sesi de kesilmiş oluyor. Milliyetçi ve milli mücadelenin devamını sağlamak amacını güden milletvekillerini Malta'ya sürgüne gönderiyorlar. Bu vekillerin bir kısmı 1921'de, bir kısmı 1922-1923 arasında Anadolu'ya tekrar geri dönebiliyor. Bu dönemde ne başlıyor? Bu dönemde Kuvayi Milliye devreye giriyor. İttihat ve Terakki yönetiminin gizli bir teşkilat olan Teşkilat-ı Mahsusa vasıtasıyla Anadolu ve Rumeli'de savaş sonrası bir direniş hareketi örgütlediği anlaşılıyor. Direnişin amacı Doğu illerinin Ermenilere, Ege bölgesinde bazı yerlerin Yunanlara ve Adana yöresinin Fransa kontrolündeki Suriye'ye verilmesini öngören girişimlere karşı mücadele etmek. Savaş yıllarında çeşitli yöntemlerle önemli servete ve yerel iktidara kavuşan İttihat ve Terakki yanlılarının konumlarının korunması, savaş sırasında sürülen gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının geri dönmesinin önlenmesi, bundan dolayı çıkabilecek karışıklıklar nedeniyle müttefik devletlerin olası müdahalesine karşı konulması amaçlanmaktaydı. 1919 başlarından itibaren Kuvayi Milliye, yani milli kuvvetler de diyebiliriz, bu adla silahlı bazı gruplar kurulmaya başlandı. Bu grupların çoğu 50 ila 200 kişilik düzensiz kuvvetlerden oluşuyor ve teşkilat-ı mahsusa üyesi olduğu bilinen kişilerce yönetiliyordu. 1919 Şubat ayında müttefik işgal kuvvetleri yüksek komutanı Edmund Allenby, Anadolu'da asayişi sağlamak ve henüz teslim olmamış olan Ali Fuat Paşa komutasındaki Ankara'da bulunan 20. ve Kazım Karabekir Paşa komutasında Erzurum'daki 15. kol ordularının teslim olmalarına ikna edilmeleri amacıyla Birleşik Krallık ordusunun Suriye cephesinde Türk kuvvetlerini kısa sürede nasıl yendiğini bilen üst düzey bir komutanın özel yetkilerle donatılarak Anadolu'ya gönderilmesini önerdi. 15 Mayıs 1919'da Anafartalar kahramanı ve Yaveri Fahri Hazreti Şehriyari, yani padişahın onursal yaveri diyebiliriz, Mirliva Mustafa Kemal Paşa
yine tüm general diyebiliriz o dönem Mirliva'ya. 9. Ordu Komutanı ve Anadolu Genel Müfettişi sıfatıyla Padişah 6. Mehmet yani Sultan Vahdettin tarafından Anadolu'ya gönderildi. Anadolu'ya gönderildi de Atatürk bu gönderilmeyi nasıl değerlendiriyor? Nutuk'ta 13. sayfada bu var. Derhal ifade etmeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı arzu edenlerin buldukları sebep Samsun ve dolaylarındaki asayişsizliği yerinde görüp tedbir almak için Samsun'a kadar gitmek idi. Ben bu vazifenin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir mahsur görmediler. O tarihte Genelkurmay'da bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezen kimselerle görüştüm. Müfettişlik vazifesini buldular ve yetki meselesiyle ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım, diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve sene 1919, hatta Mayıs ayına geleceğiz yavaş yavaş. İzmir'in işgali düşüncesi 1919'un Şubat ortalarında. Yunanistan Başbakanı Venizelos'un önerisiyle Birleşik Krallık Başbakanı Lloyd George tarafından ortaya atıldı. İzmir'in işgali 1. Dünya Savaşı sonrasında Paris'te toplanan Uluslararası Barış Konferansı'nın kararıyla ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson bu öneriye önce kesinlikle karşı çıktı. Ancak 25 Mart olayında daha esnek bir tavrı benimsedi. 7 Mayıs'ta Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Yunanistan donanmasının İzmir'e gönderilmesinde mutabık kaldılar. İzmir'in işgali başladı. Hatta İzmir'in işgalini bir gün önce bildiğinden İzmir'deki Osmanlı ordusuna karşılık vermemesi emredilmişti. Böylece İzmir'deki Osmanlı ordusu hareketsiz kaldı ve Yunanlara teslim oldu. İşgal günü Yunan ordusunun en yaman birlikleri olan Evzon askerleri şehirde zafer turu attılar. Bu zafer turu sırasında Türk subayları sahil şeridine dizdiler. Aziz Nesin bu olayı daha sonra araştırmalarına dayanarak bir kitapta anlattı. Bir Türk subayı Evzon askerinin Zito Venizelos yani Yaşasın Venizelos diye bağırmasını istediği halde yapmadığı için öldürüldü. O dönem bir Türk subayı 22 kez süngülendi ve öldürüldü. Yunanlar daha ilk gün birçok Türk asker ve vatandaşı öldürdü. Böylece işgal daha ilk günde 400 kişinin hayatına mal oldu. İzmir'in işgaliyle Türk halkında var olan fakat yetersiz komutanlar yüzünden kullanılamayan mücadele yeteneği tekrar uyandı. Ve İzmir'deki bir kısım asker istifa ederek milli mücadeleye katıldı. Aynı zamanda İzmir'de kalan Türkler de işgalin getirdiği huzursuzluğa dayanamadı ve Anadolu'ya göç etti. Kalmakta ısrar eden Türk ailelerse Yunan askerinin tavırlarına ve yaptıkları eziyetlere daha fazla dayanamayıp Anadolu'daki milli mücadeleye destek vermek amaçlı hem göç ettiler hem de içeriden mücadele verdiler. Türk asker ve subayları dipçiklenerek, süngülenerek öldürülüyor, üzerlerindeki kıymetli eşyalar zorla alınıyordu. İşgale karşı boyun eğmiş bulunan Ali Nadir Paşa yerde sürüklenerek tekmeleniyordu. Türk subayları Zito Venizelos diye bağırmaya zorlanıyor, ağır hakaretlere uğruyorlardı. Bağırmayı reddedenlerse süngüleniyordu. Reddedenlerden Albay Fethi Bey de süngülenerek öldürüldü. Şehrin diğer yerlerinde de olaylar, yağma, öldürme ve tecavüz olayları başladı. Türklere ait evler ve iş yerleri yağmalanıyor, canını, malını, namusunu korumak isteyenler öldürülüyordu. Bütün bu olaylar uygar ulusların temsilcilerinin gözleri önünde, uygar devletlerin izniyle yapılıyordu göya. Lord Curzon'un 18 Nisan 1919 tarihli bildirisinde Selanik kapılarının 5 mil dışında asayişi sağlayamayan Yunanistan'ın Aydın vilayetinde ki o dönem öyle İzmir o tarihte Aydın vilayeti içindeydi barış ve güvenlik sağlamakla görevlendirilmesini uygun görmediğini açıkladı Yunanlar. İlk gün az önce de söylediğim gibi 400 Türk'ü öldürmüşlerdi. Çevre köy ve kazalardaki olaylarla 1-2 gün içinde 5000 kişi öldürüldü. İzmir kentiyle birlikte Ayvalık, iki kent arasındaki sahil şeridi, Çeşme Yarımadası ve Belkave'ye kadar İzmir'in interlandı da işgal edilmişti. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra Yunan ordusu İzmir'den harekete geçerek Sevr Antlaşması'yla İtalyan bölgesi olarak kabul edilen Manisa, Uşak, Denizli, Balıkesir, Bursa şehirlerine de işgale gitmişti. Bu sebeple Yunanistan'la arasında ihtilaf çıkan İtalya ise bu işgalden sonra Kurtuluş Savaşı müddetince Ankara hükümetini desteklemiş ve askeri yardımda yapmıştı. Gelelim örgütlenme dönemine. Bakın, 23 Nisan 1920 tarihine doğru ilerliyoruz. Türkiye'de meclis nasıl kuruldu? O dönemde meclis yok. Halkın iradesi, halkın sesi yok. Kapatıldı meclis. Ve devam ediyoruz biz. Paris'te toplanan Uluslararası Barış Konferansı, o günlerde açıklanması beklenen Türk Barış Antlaşması'nı 1919 Mayıs başlarında belirsiz bir geleceğe erteliyor. 15 Mayıs'ta Yunan kuvvetleri müttefik devletlerin kararıyla İzmir'i işgal ediyor. Ulusal bir felaket olarak görülen bu olay Türkiye çapında da müthiş bir tepkiye yol açıyor. 23 Mayıs'ta Fatih ve Sultanahmet'te Türk siyasi tarihinin o güne kadarki en büyük kitle gösterileri düzenleniyor. Direniş fikri İttihat ve Terakki yandaşlarının görüşü olmaktan çıkarak tüm ülke sathına yayılıyor. 21 Haziran'da Mustafa Kemal, Anadolu'daki en önemli askeri birliklerin komutanları olan Kazım Karabekir, Refet ve Ali Fuat Paşalar ve Ege bölgesinde asayişi sağlamakla görevlendirilen Rauf Bey ile Amasya'da buluşarak Amasya Tamimini yayımlıyor. Bildiri, ulusal bağımsızlığın ancak ulusun azim ve iradesiyle sağlanacağını vurgulayarak ülke çapında bir direniş hareketinin işaretini vermekteydi. Kazım Karabekir'in öncülüğünde Erzurum'da toplanan Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kongresi askeri görevlerinden istifa eden Mustafa Kemal'i kongre başkanı seçti. Kongre, Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi olasılığına karşı direnme kararı alırken Türkiye'nin kalkınması için Amerikan mandası fikrine açık kapı bırakmıyordu. 4 Eylül 1919'da Türkiye'nin her yanından gelen delegelerin katılımıyla Sivas'ta toplanan kongrede genel seçimler yapılıp yeni Mebusan Meclisi kuruluncaya kadar İstanbul hükümetiyle tüm resmi bağların kesilmesi kararlaştırıldı. Ülke çapında yeni bir idari ve siyasi örgütlenme kurmak amacıyla bir heyeti temsiliye kuruldu. Şimdi bu tarihe kadar gelişmeler böyle. Nisan 1920'ye doğru devam edecek.
Song.
Sevgili dinleyiciler, Kripto Odası devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yılındayız. Meclisin ne anlama geldiğini anlayabilmek için biraz da tarihe bakıyoruz. Bugünkü programımız içerisinde bugüne özel gerçekleştiriyoruz bu yayını. Aynı zamanda tabii ki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için çocuklarımızın da bayramını canı gönülden kutluyoruz.
Şimdi biz nerede kalmıştık? Oradan devam edelim. Aralık ayında yapılan genel seçimler sonucunda ki 1919'u 1920'ye bağlayan dönemdeyiz, Aralık ayındayız. Son Osmanlı Meclisi mebusanı o olmuştu. Meclise Anadolu'dan sadece milli mücadele yanlısı milletvekili adayları seçildi. İki ayrı ilden milletvekili seçilen Mustafa Kemal Paşa'nın hakkında çıkartılan tutuklama emri sebebiyle İstanbul'a gitmemesi üzerine Sivas Kongresi Başkan Vekili olan Rauf Orbay meclis reisliğine seçildi. 28 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi daha sonra Misak-ı Milli adıyla anılan Ahd-ı Milli Beyannamesini kabul etti. Beyanname Mondros Mütarekesi sınırları içinde tam bağımsızlık sağlanıncaya kadar mücadeleye devam etmeyi öngörmekteydi. Yani Misak-ı Milli'nin başladığı dönemdeyiz şu anda. Peki Osmanlı Meclisi kapatılmış idi. Bundan bahsetmiştik değil mi? 16 Mart 1920'de Meclisi Mebusan da dahil olduğu halde Babali ve bütün hükümet daireleriyle beraber İstanbul Britanyalılar tarafından cebren işgal edildi. Zorla bir işgal oldu. Birleşik Krallık birlikleri İstanbul'da bulunan başta Rauf Bey olmak üzere önde gelen milli mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar. Ayrıca telgrafhaneler de işgal altına alınmış ve resmi makamlar arasında iletişim imkanı kalmamıştı. Bu şartlara göre Anadolu, İstanbul ve resmi makamlarla ortak hareketten mahrum bırakılmıştı. İstanbul'daki olağanüstü hal ortaya Osmanlı Devleti'nin kimin idaresi ve hangi güçlerin kanunlarının geçerli olduğu sorunu ortaya çıkarmıştı. Bu durumda Mustafa Kemal temsil heyetinin başkanı olarak bu hareketin Anadolu'da Osmanlı kanunlarının yürürlüğünü engellemeyeceğinden ve her ne şekilde olursa olsun alınacak önlemlere Osmanlı milleti uygarlık yeteneği özellikle dikkat çekici bulunduğundan kanun dışında hiçbir işlem yapılmaması ve bütün görevlerin özenle yapılması hayatımızın gereklerindendir diye bir genelge yayımlamıştı. Bunun üzerine meclis 18 Mart 1920 tarihinde toplanarak kendini feshettiğini açıkladı. Meclisin kendini feshettiği açıklaması padişahın 11 Nisan 1920'de ikinci meşrutiyetin sona erdiğini açıklamasıyla bir başka meclis oluşturma yolunu kapatmıştı. Aynı gün Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın padişah ve halife kuvvetleri dışındaki milli kuvvetleri kafir ilan eden ve katlinin vacip olduğunu bildiren fetvası takvimi vekaide yayınlandı. Padişah Osmanlı Devleti'nin tarihinde bir bölümü kapatmayı amaçlamış ve kendi otoritesi dışında bulunan bütün güçlerin, milli kuvvetlerin devlet karşıtı olduğunu ilan etmişti. Padişah ve atadığı hükümetler Osmanlı Devleti'nin idaresine tek otorite durumuna gelmişlerdi. Peki hakimiyetin sağlanması nasıl gerçekleşti? Bir de ona bakalım. Bu dönemde Büyük Millet Meclisi'nin etkinlikleri karşı tarafa Anadolu'yu kendisinin temsil ettiği ve onun içinde olmadığı hiçbir barışın geçerliği olmadığını kabul ettirme çabasıdır. Bir yandan uluslararası destek ve yardım arayışına girilerek Batum'un geri verilmesi karşılığında Sovyetler Birliği'nden mali yardım sağlandı. Diğer yandan Anadolu'nun çeşitli yörelerindeki düzensiz direniş gruplarını tasfiye ederek düzenli bir ordunun kurulması için adımlar atıldı. Askeri olarak karşısına çıkacak bütün güçlerle baş edebilecek durumda olduğu kanıtlandı. Gelelim yavaş yavaş 23 Nisan 1920 tarihine. Osmanlı Meclisi'nin feshedilmesi yeni bir meclisin, bir kurucu meclisin gerekliliğini doğurmuştu. Kurucu meclis ve seçimlerle ilgili 19 Mart 1920'de bir bildiri yayımlandı. Sultan İstanbul'daydı ve Mustafa Kemal olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olarak takdim etti bu meclisi. Seçimlerin yapılması için yayınlanan bu bildiride yurdun her yerinde seçimler yapıldı. 16 Mart 1920'deki baskından kurtulan milletvekilleri gizlice Ankara'ya geçtiler. Bolu Düzce, Hendek bölgesinde başlayan ve Nallıhan Beypazarı çevresine sıçrayan ayaklanma olayları oldu. Bu olaylardan dolayı seçilen milletvekillerinin tümünün gelmesi beklenilmeden Millet Meclisi'nin açılma hazırlıkları yapıldı. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde toplandı. Bu tarihten itibaren İstanbul hükümetinin etkisi İstanbul kenti ve çevresiyle sınırlı kalırken Ankara'da oluşturulan meclis ve hükümet fiilen Türkiye'nin yönetimini ele aldı. Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de meclis başkanı seçildi. 1920-23 Nisan tarihine kadar olan süreç bu şekilde gerçekleşti. Tabii bu arada kesinlikle bu mücadelenin bir ateşleyicisi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı dönemi de unutmamak lazım. 19 Mayıs 1919 Bandırma Vapuru. Bandırma Vapuru'na ilişkin de size bir kısa hikaye anlatmak isterim. Bu vapur veya bu gemi 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde inşa edilmiş olan bir gemi. Geminin ilk sahibi Dusay & Robinson şirketi gemiyi Toracaderto adı altında 5 yıl çalıştırıyor. Bu sürede 2 kere daha el değiştiriyor bu gemi ve 1894 yılında Türk bayrağı çekilerek adı Panderma, Kizikos ya da Panormos, o dönem Bandırma'ya verilen isimler bunlar. Geminin de ilk adı Panderma olarak değiştiriliyor. Deniz yolları işletmesi, Osmanlı denizcilik işletmesi olunca geminin adı da Bandırma olarak değiştiriliyor. O dönemde posta vapuru haline getiriliyor. İşte Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını sağlayan o geminin de kısa hikayesi böyleydi. 23 Nisan 1920 tarihine kadar nasıl gelindi, neler yaşandı? Kripto Odası'nın ilk bölümünde ağırlıklı olarak bunları sizlere aktardım. Tabii 19 Mayıs 1919 ile 29 Ekim 1923 arasında ülkemizde yaşananları da kısaca bir özetlemek gerekir. Çünkü 19 Mayıs'ta başlayan bu hareket, bu kurtuluş mücadelesi diyelim, ardından meclisin kurulması, daha sonra saltanatın kaldırılması ve daha sonrasında da Cumhuriyet'in ilanı ile beraber devam eden bir süreç, Cumhuriyet'in kazanılışı. Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal biliyorsunuz 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Biraz önce Bandırma Vapuru'nun da hikayesini sizlere anlattım. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayınladığı genelgeyle milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ilan etti. Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. Daha sonra Ankara'ya gitti 27 Aralık tarihinde ve sonrasında 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal kuvvetlerin tek merkeze toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. 23 Nisan 1920'nin önemi, meclisin önemi aynı zamanda tabii ki budur. Meclis ve hükümet başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı. Kurtuluş mücadelesi 15 Mayıs 1919'da Yunanların İzmir'i işgali sırasında Hasan Tahsin tarafından düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. Bunu artık hepimiz biliyoruz. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Anlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan 1. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı ve sonra işgalci emperyalist devletlere karşı başarılı bir mücadele için düzenli bir ordu şart olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurma kararı aldı. Kuvayi Milliye ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı. Tabii bir de bu bayramın aynı zamanda hayatımızda ulusal egemenlik bayramı olduğunu da unutmamak lazım. Şu ana kadar geldiğimiz noktada meclis neden kuruldu, meclisin önemi neydi Bunları aktarmaya, paylaşmaya çalıştık tarihsel süreç içerisinde. Ulusal egemenlik neydi veya o dönem söylenişiyle milli hakimiyet neydi? Devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya aslında ulusa, millete ait olmasıydı. Milli egemenlik, ulus egemenliği veya hakimiyeti milliye olarak da o dönem adlandırılıyordu. Ulus egemenliğin var olduğu devletlerde kurucu ve yönetici güç bazı kişilerde ya da belli gruplarda değil, millettedir, halktadır. Ulusal egemenliğin en önemli göstergelerinden biri meclis ve onu oluşturan demokratik seçimlerdir. Uluslar, milletler ancak bu sayede kendi egemenliklerini oluşturabilirler. Ulusal egemenlik kavramı devlet ve egemenlik kavramları oluştuğundan beri pek çok siyaset bilimci, filozof tarafından da ele alınmıştı. Günümüz dünyasının birçok devleti de aslında ulusal egemenlik ilkesine dayalıdır. Ha, bu ne kadar uygulanır, ne kadar uygulanamaz ama genel itibariyle şu anda dünyada da Türkiye'de de hakim olan veya hakim olması beklenen ulusal egemenliktir. Bir milletin kendi kaderine hakim olarak kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurmasıdır milli egemenlik, ulusal egemenlik. Yani bir milletin kendini idare etmesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelir. İç görünüşü itibariyle demokratik rejimi, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ortaya koyarken, dış görünüşüyle de milletin özgür ve bağımsız yaşamasını, yani dışa karşı milletin bütünlüğünü ve birliğini ifade eder. Milli egemenlik, bir kişi veya sınıfın egemenliğinden uzak olarak milletin kendi yönetiminde söz sahibi olması anlamına geldiğinden milletin genel iradesinin ortaya konulmasını sağlar ve iktidarın kayıtsız şartsız millete ait olmasını ifade eder. Milli egemenlik insanlık tarihinde başlı başına kuvvet kaynağı olan ve kuvvet doğuran fikirlerden birisi olarak devletlerin yapısını değiştirebilecek ve tarihin akışını etkileyebilecek kadar etkilidir. Dolayısıyla milli egemenlik, ulusal egemenlik insanlık tarihi açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Bir aramız var, hemen ardından yeniden beraberiz. Kripto Odası'nda bugün özel bir yayınla sizlerin karşısındayız sevgili dinleyiciler. 23 Nisan sabahında 23 Nisan'a özel, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza özel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi, ne zaman ilan edildi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna giden yoldaki süreç neydi? Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında bizim için anlamı ve önemine bunları anlattığımız bir program içerisinde sizlerle beraberiz. Biraz önce ulusal egemenliğe de geçtik, onu da aktardık sizlere. Milli egemenlikten bahsettik. Atatürk'e göre bu ulusal egemenlik neydi? Bir de ona bakalım dilerseniz. Atatürk'e göre bu irade, halkın, milletin iradesi, bütün millet bireylerinin arzu, emel ve beklentilerinin bir bileşkesiydi. Bu irade devletin ve milletin yazgısında ve geleceğinde tek hakim olandı, tek eylem koyandı. Ancak manevi olan irade ortaya çıkıp görünmek, somutlaşmak ister. İşte bu eylemleşme, eyleme dönüşme iradeye bir araç getirir ki ona da milli egemenlik, ulusal egemenlik denir. Egemenlik iradenin hem tecelli yeridir hem de uygulanma aracıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir, onun kalacaktır. Siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin birlik halinde ortak kişiliğine aittir. Milletin her şeyine, yazgısına yalnız ve ancak yine millet egemendir. Atatürk'ün bakış açısı buydu. Devletimizin ve milletimizin başında yalnızca tek bir makam vardır. O da milletimizin kalbi, vicdanı ve varlığıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin sorumluluğunda kalabilmesi için halkın kendi yazgısını bizzat idare etmesi esastır. Aksi halde millet şunun bunun oyuncağı olur. Ancak milli irade ve egemenlik mutlaka bir arada gerçekleşmelidir. Egemenlik yoksa irade bir hiçtir. Türk milleti kendi iradesini, kendi vicdanının eğilimini yerine getirmek, uygulamak istiyorsa egemenliğini mutlaka kendi elinde tutmalıdır. Prensip şudur. Millet egemenliğini elinde tutar. Ancak millet meclisini, yalnızca millet meclisini egemenliğinden gereği kadarını kullanmak üzere görevlendirir. Bu yetki asla tek bir adama veya gruba verilemez. Milli egemenlik esasına dayalı ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip ülkelerde siyasi partiler olur. Milletin huzurunda ülke idaresi için güven oyu talep edecek olan parti, ülkenin varlık ve yükselişinin temeli olan milli egemenlik ilkesini ilerletme ve geliştirme prensibinin takipçisi olmakla yükümlüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal egemenliğe bakışını aktarıyorum sizlere. Türkiye'de egemenlik hakkını milletin adına kullanan kuruluşa Türkiye Büyük Millet Meclisi denir. Bu kuruluş yüce kudretin tecelli yeridir. Milletimizin biricik ve hakiki temsilcisidir. Meclis yalnızca milletimizin emrine itaat etmekle yükümlüdür. Ancak meclislerin bir de sakıncası vardır ki o da şudur. Meclis milletten emanet aldığı egemenliği millet iradesine aykırı şekilde kullanabilir. Ancak Atatürk şöyle söylüyor. Ey milletim, egemenliğini geçici de olsa tevdi edeceğin meclislere bile gereğinden fazla güvenme. Çünkü meclisler de doğru yoldan sapabilir, despotluk yapabilir. Üstelik bu şahsi despotluktan daha tehlikeli olabilir. Öyle kararlar olabilir ki meclislerin milletin hayatına giderilmesi imkansız zararlar verebilir. Millet her olasılığa karşı egemenliğini korumaya mecburdur diyor Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlikle ilgili görüşü bu. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat'i manasıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir diyor. Hiç şüphe yok, devletimizin ebedi müddet yaşaması için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin refah ve mutluluğu için hayatımız, namusumuz, şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız ve nihayet her şeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle milli egemenliğimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz diyor yine Mustafa Kemal Atatürk. Bu konuda herhalde hepimizin ezbere bildiği sözü de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözleri olsa gerek. Tabii bugün aynı zamanda çocuk bayramı. 23 Nisan 1920 tarihi Türk milletinin aynı zamanda tabii iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih. Atatürk 23 Nisan 1924'te yani bir yıl sonra 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar veriyor. Ve bu tarihten tabii çocuk bayramı ve bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan ediyor ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlanıyor. 1979 yılına kadar bakın bu şekilde devam ediyor çocuk bayramı olarak. 1979'da yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu bayrama ortalama her yıl 40'ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılıyor. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye. Ve bunu yapan Mustafa Kemal Atatürk. 23 Nisan 1921 yılında yeni Türk Devleti'nin ilk milli bayramı olarak kabul edilen Hakimiyeti Milliye Bayramı'nın 23 Nisan 1922'de Ankara'da yapılan ilk kutlamalarından itibaren çocuklar ön plana çıkmaya başlamıştı. Kutlamalarda hep çocuklar vardı önde. Çocuk bayramı Mustafa Kemal Atatürk ve hükümetin de desteğiyle biraz önce söylediğim gibi 1929 yılında Çocuk Haftası adıyla 7 güne çıkarıldı ve kutlamalarda aktif rol alanlara verildi. Böylece 23 Nisan Çocuk Bayramı Çocuk Haftası haline getirilerek çocukların sorunlarının daha çok gündeme getirildiği ve tüm Türkiye'nin coşkuyla kutladığı bir bayram haline dönüştürüldü. Tabii şunu da hatırlatalım, 1980 döneminde Milli Güvenlik Konseyi bu bayrama resmi olarak son adını verdi. Yani 1980'den itibaren de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu bu günün, bu bayramın adı. Biz de bugün Kripto Odası'nda sizlere böyle özel bir yayın yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Türkiye'de neler yaşandı, o döneme nasıl gelindi? Hemen ardından tabii egemenlik neydi? Atatürk'ün anladığı, anlatmaya çalıştığı egemenlik neydi? Ve Çocuk Bayramı nasıl oluştu? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı? İsmi nasıl meydana geldi bu şekilde? Bunu da paylaştık.
Sevgili dinleyiciler, bugün Kripto Odası'nda özel bir program gerçekleştirdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 104. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi neden, ne şekilde, ne şartlarda kuruldu? Bunu biraz anlatmaya, paylaşmaya çalıştık. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Ama girişi, devamı çok özel bir program olacak. Yani Bediye'ye de yaklaşık bir haftadır çocuklarımızdan gelen günaydın mesajları vardı. Hani Bediye her sabah günaydın diyerek neşeli cıvıl cıvıl açıyor ya o sesiyle programı. Şimdi o ses çocuklarımızdan geldi. Dolayısıyla çocuklarımızın günaydın seslerini duyacağız. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce ile Güzel Şeyler programında. Aynı zamanda gün içinde radyomuzda daha önceden sosyal medyada paylaşmış olduğumuz masal çarkından seçilmiş olan masalları yine programcı arkadaşlarımızın seslerinden dinleyebileceksiniz, çocuklarınıza dinletebileceksiniz. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.